Merhaba sevgili dinleyenler. Uzun bir aranın ardından Güneş Batmayan Podcast'in 5. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre Can Yıldız ve bugün karşımda sadece Melihcan Kara var. Ne yazık ki bu bölümde Ege Erdoğan bizlerle olmayacak. Evet Melih, öncelikle nasılsın? Ve uzun bir aranın ardından programa geri dönmek seni nasıl hissettirdi?
Vallahi iyi hissettirdi. Bayağıdır çekmemiştik. Ege Erdoğan'ın olmayışı da büyük bir kayıp değil. Programın selameti açısından oldukça olumlu bir gelişme. Yani dinleyicilerimiz de bu programın ardından bu program zaten iki kişi de götürüyormuş diyecekler. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir futbol gündemimiz var. Bunu konuşacağız. Ondan sonra da Ege'siz yolumuza devam edecek miyiz ona bakacağız.
Evet, gerçekten çok iddialı ve cüretkar açıklamalar geldi Melih'ten. Ege'den karşı bir aksiyon, bir tepki bekliyoruz. Dediğin gibi çok yoğun bir gündemimiz var. 2 aydır program çekmedik. Premier Lig'i çok özledik. Bu esnada Euro 2020'yi takip ettik. Olimpiyatları takip ettik. Spora doyduk bu yaz. Evet, onun dışında genel olarak bugün gündemimizde transfer sezonunu değerlendireceğiz. Bu yaz gerçekten çok ciddi transferler oldu. Gerek Premier Lig'de gerek başka liglerde ama bizim konseptimiz, konumuz gereği Premier Lig'deki transferleri ele alacağız. Şöyle başlayalım. Manchester United çok iyi transferler yaptı. Gerek Sancho gerek Varane olsun. Onun dışında Jack Grealish zaten yani tarihin en pahalı İngiliz oyuncusu oldu. Mutlaka konuşacağız bunu. Senin belki çok üzüleceğin bir konu olacak ama Harry Kane'in muhtemel transferini konuşacağız. Ve dün öğrendiğimiz Lukaku'nun Chelsea ile anlaştığı yönünde bir haber vardı. Onu konuşuruz diye düşünüyorum. Yani genel olarak gündemimiz bunlar olacak. Dilersen saydığım sırayla başlayalım. United'ın genel olarak transfer dönemini ele alalım. Sen Sancho ve Varane ikilisini nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle aslında topu sana atayım. Biz daha önce konuştuğumuzda Solskjaer yeterli mi yetersiz mi diye konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Sen bıraksın demiştin Solskjaer. Ben kalması yönünde bir oy kullanmıştım. Ege'de kalmasını istiyordu. Nitekim Ole kaldı. Onun dışında takıma takviyeler yapıldı. Çok istediğimiz 2 oyuncu vardı. Yani 2 tane nokta atışı transfer yapıldı. Sancho ve Varane. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem United'ın kadro planlamasını hem de şampiyonluk yolundaki şansını nasıl değerlendiriyorsun?
Gerçekten dediğin gibi 2 nokta atışı transfer oldu. Çok ihtiyaç duyulan noktalara geldi bunlar. Özellikle Varane takviyesi. United'a bir sınıf atlatabilecek bir takviye oldu. Ki keza Sancho da öyle. Bundan zaten bahsediyorduk. Yaratıcı oyuncu eksikliğinden, kanat oyuncusu eksikliğinden. Yani sağ kanat büyük eksiklikti. Daniel James ve Greenwood orada çok dengesiz performanslar veriyordu. Dalgalı performanslar veriyordu ve hiç yeterli olmuyordu bu performanslar. Stopera baktığımızda da Maguire. Yani ben daha ziyade Maguire'ı savunan taraftaydım. Ege biraz daha Maguire'ı eleştiriyordu. Asıl eleştiri noktası benim tarafımdan özellikle Lindelöf'tü. Yani Lindelöf'ün oradaki yetersizliği diyeyim, o seviyeye ulaşamaması, beklenen potansiyeli gerçekleştirememesi, United'ın da takım savunmasında ve özellikle savunmanın göbeğinde bir eksiklik oluşturuyordu. Bu yönden bu kadar winner bir oyuncuyu getirmek, Real Madrid'de bütün kupalara doymuş bir oyuncuyu getirmek ve tam bir stoper için olgunluk döneminde diyebileceğimiz bir yaşta bu kadar ucuza bir maliyetle getirmek, Arsenal Ben White'ı bu kadar maliyetle almışken Varane için yani sudan ucuz diyebiliriz herhalde. Yani böyle bir maliyette böyle bir oyuncuyu kadroya katmak bence büyük iş. Bunun yanında yine Sancho, yani geçen sene 120 milyon konuşuluyordu. Bu sene 100 milyona kadar inmişti. United 85'e bağladı. Ha, tamam, bunun yanında bir 5-10 milyon bonuslar olacak ama yine de çok iyi bağladılar işi. Yani bir sene bekleyip değer miydi dersen, yani o City'nin karşısında zaten şampiyon olmak zordu. Onun için şu an değmiş gibi görünüyor. Bu kadar daha az bir maliyetle, ki Sancho hala çok genç bir oyuncu. O yüzden yani maliyet ve oyuncu kalitesi açısından United çok uzun zamandır çok iyi bir transfer dönemi geçiriyor şu ana kadar diyebiliriz bence.
Ben de sana katılıyorum. Sancho gerçekten United'a yakışacak nitelikte bir oyuncuydu. Dediğin gibi o kanat rotasyonu açıkçası United kalitesinde değildi. Bence de Daniel James. Greenwood gerçekten çok etkileyici ama yer yer sallanabiliyor, orayı taşıyamayabiliyor. Ondan ötürü ben Sancho transferine, yani United'da olsam delicesine sevinirdim ama bence Varane daha da önemli bir takviye dediğin gibi. Ya tabii ki 50 milyon euroya geldi. Bu fiyat gerçekten Varane'ın ayrılmak istediğinden biraz da kaynaklandı. Çünkü Real Madrid elinde tutamadı.
Sözleşmesinde son senesine giriyordu. Ya o da büyük bir etken oldu o fiyatta.
Tabii aynen öyle. Zaten partnerini de kaybetti orada Sergio Ramos ve dediğin gibi zaten doymuş bir oyuncu. Artık kendine yeni bir macera, bir challenge arıyordu ve Premier Lig'e gelmesi çok güzel oldu bizim açımızdan. Ege eminim çok fazla konuşacaktır bir sonraki bölümlerde bu iki ismin transferi üzerine. Dediğin gibi bence de şu anda diğer kulüpleri konuşmadık ama şu ana kadar Premier Lig'in transfer şampiyonu, yani harcanılan para ve performans niteliğinde göz önüne alırsak benim için Manchester United. Ama yine de hala şampiyonluk yarışında çok büyük favoriler diyemeyeceğim açıkçası.
Ya ben burada yine Solskjaer'e bir dikkat çekmek istiyorum. Senin de başta belirttiğin gibi başarısız olduğunu ve gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Ki hala öyle. Ama sezon başında yanlış hatırlamıyorsam 3 senelik bir mukavele imzaladılar. Yani şimdi göreceğiz. Eksikler tamamlandı. İlk 11'de neredeyse eksik parça kalmadı diyebiliriz. Orta sahada McTominay ve Pogba olarak düşünürsek. Bir santrfor biraz can sıkıyor. O da çok büyük bir zafiyet değil. Yani biraz daha kadroya uygun bir santrfor olsa kadro tamamlanmış olur diyebiliriz. Yani şu an çünkü dediğim gibi neredeyse bir eksik görünmüyor ilk 11'de. Ama bu eldeki kadroyla da Solskjaer ne yapacak? Merak ediyorum. Şimdi geçen sene Chelsea'den Tuchel geldikten sonra çok övgüyle bahsetmiştik. Ki transferde de onlar atılım yaptılar. Liverpool'da Van Dijk sakatlıktan döndü. Diğer oyuncular döndü. Yani bu sene ikincilik, daha doğrusu zirve savaşı diyeyim. Daha kızgın geçecek. Daha da kızışacak. Burada Solskjaer'i merak ediyorum ben. Geçen seneki ikinciliğin yanında.
Yani evet, biraz bence de o konuda sana hak vereceğim. Pandeminin biraz ekmeğini yedi. Yani Liverpool gerçekten çok kötüydü geçen sene. Onun dışında diğer saydığın kulüpler zaten pek istikrarlı bir performans gösteremediler. Gerek Chelsea olsun. Chelsea zaten sezona çok kötü başlamıştı. Senin tuttuğun takım Tottenham zaten bir öyle bir böyle. O yüzden United biraz geçen senenin ekmeğini yedi. Bence de bu sene ikinci olurlarsa başarılı saysınlar kendilerini diyeceğim. Çünkü ben de seninle aynı kanaatteyim. Yani forvet anlamında bence hala eksikleri var. Ya orada takım oyununa daha yatkın bir oyuncu isterdim ben de. Ya şu an aklıma bir oyuncu gelmedi ama United'ın kasasında biraz daha para varsa City'de Kane'i isterken ben de ortalığı kızıştırıp ben de Kane'i isterdim açıkçası.
Bir araya gireyim. Kusura bakma. Yani Solskjaer ilk geldiğinde sezon sonu gönderilen ilk oyunculardan biri yanlış hatırlamıyorsam Lukaku'ydu. Şu an United'ın belki de en ihtiyacı olan forvet tipi. Ki bu kadar performansı zirve yapmışken. Yani sattığın oyuncu şu an dünyadaki en iyi birkaç santrfordan biri oldu şu an. Ve sen onun eksikliğini çekiyorsun.
Yani evet, haklısın o anlamda. Zaten dünyada sayılı forvet var şu anda. Hani büyük kulüplerde oynayabilecek düzeyde. Yani bunların başında Kane geliyor. Ondan sonrasında biraz yaşlı da olsa Lewandowski'ye her takımı kaldırabilir. Ve Lukaku bence de. Bir de Haaland var tabii ki ama Haaland'ın piyasa değeri gerçekten uçtuğu için şu anda takımlar ona o fiyatı vermek, o fiyat etiketini karşılamak pek istemiyorlar. Lukaku sanırım Chelsea ile anlaşmış. Onu da konuşacağız. Ben mutluyum. Tabii etiketi biraz pahalı. 115 milyon euro. Chelsea yine zamanında kariyerini bitirmek üzere olduğu bir futbolcuyu tekrardan geri satın alacak. Bakalım, göreceğiz. Yani umarım iş yapar. Werner faciasından sonra ben de umutluyum Lukaku'dan diyerek United defterini kapatalım. Bakalım dediğin gibi forvete veya başka bölgelere herhangi bir takviye olacak mı? Bir ara Pogba'nın ayrılacağı konuşuluyordu. Hele ki Paris Saint-Germain bu denli güçlü bir kadro kurmuşken Pogba Paris'e gelir mi diye konuşuluyordu ama Geçenlerde okuduğum bir haberde Paris taraftarı seni burada istemiyoruz diye bir pankart asmışlar. Stadın veya tesislerin önüneydi. Sanırım taraftar pek Pogba'yı istemiyor Paris'te.
Tabii bunun yanında bir de Messi transferi oldu olacak. Her an duyurabilirler. Böyle bir mali yük varken takımdaki diğer oyuncuları da katıyorum tabii ki. Yani Pogba transferi şu an zor görünüyor ki dediğin gibi Saint Germain'li taraftarlar da istemedi. Yani şu an Paris'in böyle bir topa girmesi çok muhtemel gözükmüyor. Pogba da kurulan kadrodan memnun olduğu için kalmak istiyor gibi haberler dolaşıyor ortalıkta. Ben sözleşme yenilecekleri düşünüyorum. Burada da Messi demişken tabii Premier Lig'e gelme ihtimali söz konusuydu ama o ihtimal pek kalmadı sanırım. Görmek isterdik ama olsun. Ne diyelim.
Yani zaten Messi'yi dünyada alabilecek birkaç kulüp var. Bunların başında da Manchester City ile Paris geliyordu. Onun dışında belki Chelsea, belki United cüretkar davranıp o forvet açığını Messi ile kapatabilirdi. Çok farklı bir strateji güderek ama Messi sanırım Paris yolcusu. Manchester City'ye de gelmeme sebebi açıkçası ya bu hafta içinde açıklanan Jack Grealish transferi oldu bence. Yani tam o gün 10 numarayı Jack Grealish'e verdiler. Belki bir gün önce Messi'nin ayrılacağını bilseler bu transferi rafa kaldırabilirlerdi diyerek madem Messi'yi izleyemeyeceğiz ama Messi kadar kaliteli olmasa da yine hepimizi heyecanlandıran bu ligde gerçekten top ayağına geldiğinde hangi takımı tutarsan tut çok keyifle izlediğim bir futbolcu vardı Jack Grealish ve o Manchester'ın mavi tarafını seçti. Guardiola ile çalışmayı seçti. Ve bu transferi nasıl yorumlarsın? Genel olarak Manchester City'nin bu denli, bu yüklü miktarda parayı ödemesini nasıl yorumlarsın?
Şımarıklık. Yani ne diyeyim? Bu kadar iyi kadronun üstüne daha da böyle kaliteli, bu kadar üst seviye bir oyuncu eklemek. Yani FM'de yaptığımız şeyler bunlar. Adamlar gerçek hayatta yapmaya başladılar. Biraz saçmalık olmaya başladı. Yani kadron ne kadar daha iyi olabilir derken sürekli üstüne koymaya çalışıyorlar. Ayrılacak oyuncular var sanırım. Bernardo bunların başında geliyor. Ama yani senin öyle oyuncu şeyinden, havuzundan çok bir şey eksiltmez diye düşünüyorum. Yani yerine gelecek bir dünya oyuncu var. Ki Grealish transferiyle de zaten kadro zirve yaptı diyebiliriz. Hele ki Kane de gelirse ya da başka bir forvet. Başka bir forvetten kastım da yani kim olabilir? Haaland olabilir şu an. Yani şu anda dediğim yani sene gibi görünüyor. O kalibrede demek istiyorum. Yani Kane de gelirse Real'in o Los Galacticos döneminden daha büyük bir şey inşa ettiler denilebilir sanırım. Hem ödenen paralarla hem oyuncu kalitesiyle gerçekten uçuşa geçtiler.
Genelde Guardiola sezona başlarken her zaman bir savunma takviyesi yapardı. Ama bu sene yapmadı çünkü çok memnun kaldı. Özellikle Ruben Dias zaten sezonun oyuncusu seçilmişti. Zaten bek rotasyonundan da memnun. O yüzden savunmaya öyle bir takviye yapmak istemedi. Açıkçası ben hani önce Kane'i alır diye bekliyordum. Yani Kane için sınırlarını zorlar diye bekliyordum. Agüero'da ayrılmışken. Ama geçen sene false nine taktiği, sahte dokuz taktiği çok tuttuğu için belki de önceliği orta saha transferine vermek istedi. Zaten bir şekilde bir golcü çıkarıyor Guardiola orta sahalardan. Gerek De Bruyne olsun. Hatta İlkay geçen sezon süper bir performans gösterdi. Çok fazla gol ve asiste katkısı oldu. Ben şeyi merak ediyorum. Yani normalde Aston Villa İngiltere'nin orta sıralarında olan bir takım. Grealish de kariyeri boyunca orada oynadı ve Grealish merkezli bir takımdı. Toplar onda buluşuyordu. Çok fazla özgürlüğü vardı. İstediği gibi takımı yönetebiliyordu ama şu anda yıldızlar topluluğunda oynayacak ve oturmuş bir takıma geliyor. Ve bu takımın bir KDB diye bir gerçeği de var. Sonuçta takımı taşıyan, topu taşıyan, oyunu kuran merkez oyuncu oydu. Aston Villa'da sol kanatta oynuyordu diye biliyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben Guardiola açıkçası sezon başlamadan önce yani sezon bittiğinde sanki dedim ben Sterling'i belki elden çıkarabilirler diye düşünüyordum. Ama sen de takdir edeceksin. Sterling inanılmaz bir performans gösterdi Euro 2020'de. Şu anda doğal olarak takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Onun dışında sağ açıkta Mahrez var. Mahrez de bana kalırsa biraz Grealish'in bir tık altı ama onun gibi bir oyuncu. Yani Mahrez de Leicester City'de takımı taşıyan, o kaliteli ayak olan isimdi ve City'ye geldikten sonra bir süre bir tökezledi. İstediği bir performansı gösteremedi ama geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans vermişti. Yani sen Grealish'i bu takımda nereye konumlandırırsın? Sanki bence 8 numarada oynayabilir gibi mi geliyor? Yani tabii ki Sterling'in performansı da bu noktada önemli olacak. Veya KDB'yi tekrar hani forvet oynatıp sanki Grealish'i 10 numaraya mı atabilir? Ya kafamda çok fazla deli sorular var. Senin eğer cevabın varsa beni aydınlatırsan çok sevinirim.
Vallahi o deli sorular bende de var. Bende de var ki bu 8 numara konusuna gelecek olursak, yani İngiltere'deki çoğu kaynak 8 numara olarak gösteriyor. Ki ben yani sol kanatta daha verimli olduğunu düşünüyorum. Tamam, Aston Villa'da 8 numara oynadı, yeteri kadar verim vermedi ama tabii City ile Aston Villa'nın oyunları birbirinden çok farklı. 8 numara da verim verebilir. Ama yani 8 numara oynadığı zaman bir tık daha fazla savunma görevi üstlenmiş oluyor. Bu durumda yine bir tık, şimdi yanına da KDB olunca, hem KDB hem Grealish, tamam David Silva KDB gerçeği de var ama şimdi bu durumda ikisinden de bir tık savunma anlamında alman gerekiyor. Bu durumda performanslı bir hafif düşüş olabilir. Yani o yüzden daha fazla özgürlük alabileceği sol kanada koyabilir. Sol kanada koyarsa da yani Sterling'in sağ kanatta oynamışlığı var. 17-18 sezonunda ağırlıklı olarak Sané solda, Sterling sağdaydı ki dedi ki en iyi sezonlarından biri de 17-18 sezonuydu. Hem çift taneli gol hem çift taneli asiste ulaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ki sağdan gelip sağ ayaklı bir oyuncu olarak oraları karıştırıp oldukça fazla gol atan bir oyuncuydu. Daha sonra genel olarak solda oynadı. Geçen sezonda aslında bir nevi takımdaki yerini, ilk 11'deki yerini kaybetmiş görünüyordu. Foden ve Mahrez'e ağırlık vermişti sezonun sonuna doğru. Özellikle devrenin yarısından sonra, sezonun ikinci yarısında. Şimdi ne olacak? Dediğin gibi aklımda deli sorular. Bu biraz da bence forvet transferiyle alakalı ama. Şimdi eğer Kane transferi gerçekleşmezse dediğin gibi muhtemelen false nine oynayacaklar. Bu durumda şimdi Grealish tamam gol atabilen bir oyuncu ama daha ziyade yaratıcılık konusunda uzman. Guardiola zaten Grealish överken de bu konuya dikkat çekiyor. Üçüncü bölgedeki o yaratıcılığa. Şimdi Grealish'in yaratıcılığından yararlanmak için bir santrfor lazım sana. False nine'da yani daha ziyade kanatlardan ve diğer pozisyonlardan gelip gol atabilen futbolcu makbuldür. Yaratıcıdan ziyade. Sen şimdi yaratıcı oyuncu almışken gol atabilecek santrforun yoksa sıkıntı yaşayabilirsin. Bu durumda Grealish'i 8 numarada oynatmak daha mantıklı duruyor tabii ki. Kanatlardan birine mutlaka Sterling'i koymak şartıyla tabii. Buradaki golcü oyuncu olacak. False nine'la işte boşluk açacak. Arada gol atacak falan. Bu durumda Grealish'in 8 numara oynaması bana daha mantıklı geliyor. Ama eğer bir Kane transferi gerçekleşirse solda Grealish, sağda Sterling, yani ortada KDB, yanında artık Foden olur, İlkay mı olur, ona Guardiola karar versin. Ama muhtemelen bu durumda İlkay olur gibime geliyor. Ki şöyle bir şey var. Yani Guardiola rotasyon yapmayı çok fazla seven bir teknik direktör. Ki sezonda 60-65 maç oynandığını düşünürse belirli futbolcular tabii ki ilk 11 olarak görünüyor ama belirli bir yerden sonra yani rotasyon aslında rotasyon olmamış oluyor. Çünkü ligde de çok fazla maç oynayan oyuncu oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de, diğer Lig Kupası ve FA Cup'ta da. Bu durumda zaten hemen herkes 30 tane ilk 11'i cebe koymuş oluyor hemen hemen. Ya bu durumda bence orada Foden, ya Bernardo'yu şeyden çıkarıyorum artık. Denklemden çıkarıyorum. Gidecek gibi duruyor. Foden ve Mahrez daha ziyade rotasyona girer gibime geliyor. Foden çünkü merkezde de oynuyor. Kanatta da forvet, false nine'da da sağ kanatta da. Bu durumda yani 4 mevkiden de yani 2 maçtan birinde ilk 11 başlar gibime geliyor. Ama ben yine söylüyorum, Grealish'i sol kanatta daha keyifli izliyorum.
Ben de kesinlikle sana katılıyorum. Yani sol kanatta izlemek isterim Grealish'i. 8 numara oynayacaksa da öyle bir orta saha üçlüsü kurmalı ki Guardiola yumuşak kalmamalı. Yani bu noktada bence Grealish 8 ise Rodri arkasında kesin oynamalı bana kalırsa. Sağ tarafta da bu sefer İlkay normalde 8 oynar. Ama bu durumda KDB'yi bu sefer false nine'ın en ilerisine atman lazım false nine taktiğinde. O yüzden hani benim açıkçası biraz kafam karıştı ama umarım iyi bir performans verir ve hani biz de keyifle izlemeye devam ederiz Grealish'i. Çünkü bu fiyat etiketinin altından kalkabilecek mi onu da merak ediyorum. Geçen sene her zaman konuşuyorduk ya bu oyuncunun, bu çocuğun artık kendini bir top 6 takımlarında göstermesi lazım. Hatta ben United'a çok yakıştırıyordum aslında, hani Sancho olmasaydı United'a çok iyi gidebileceğini düşünüyordum. O fiyatlara çıkabilecek bir takım sonuçta United'da. Ama City oldu. Bakalım, umarım keyifle izleriz diyerek sen de az önce bahsettin, City forvet arıyor ve forvette de en büyük adayları Harry Kane. Sen Harry Kane'in bu Tottenham'la ipleri koparma aşamasına gelme durumunu bir Tottenham taraftarı olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ayrılacak mı kesin olarak? Gidecekse nereye gidebilir? City dışında ben çok fazla bir duyum almadım açıkçası. O yüzden nasıl yorumluyorsun Kane'in bu son durumunu?
Aynen öyle, dediğin gibi yani City'den başka şu an Kane'i almaya bir aday yok gibi duruyor. Real Madrid'in finansal durumunu da gözetecek olursak, ki La Liga'da artık gözden düşmeye başladı. Her neyse, buralara girmeyelim. Yani Kane mevzusunda şöyle bir durum var. Kane'in yakınlarından alınan kaynaklardan bilgilere göre Kane ile Daniel Levy arasında geçen sene bir sözlü centilmenlik anlaşması olmuş. Sancho ve Dortmund arasında olduğu gibi. Daniel Levy denilene göre Kane'in gitmesine izin vereceğini söylemiş. Fakat yine bildiğimiz Daniel Levy şu an vazgeçiyor. Durum böyle olmasa bile adam gitmek istediğini açık açık söyledi. Antrenmanlara da katılmadı ki burada bence yanlış yaptı. Ki orada da bir yani yazı yayımladı. Orada durumun böyle olmadığını söyledi ama her neyse, biz var olan gerçeklere göre hareket edelim, konuşalım. Şimdi böyle bir anlaşma, hadi anlaşmaya da geçtim. Yani adam ayrılmak istiyor. Tottenham, yani bence Kane dünyanın en iyi forveti. Tam Lewandowski falan filan da gelsin Tottenham'da o kadar gol asist yapsın bakayım. Şimdi dünyanın en iyi forvetini sen konferans liginde oynatamazsın abi. Onu mu geçeceksin? Teknik direktörüne bakıyorsun. 60 küsür gün teknik direktör aradın neredeyse. Getire getire Nuno Espirito'yu getirdin. Tam Paratici ile birlikte iyi transferler falan yapıyorsun. Kadro kurmaya başladın ama işten geçti. Konferans liginde adam ne yapsın? Gelmiş yaşta 27-28. Adam gitmek ister tabii ki. Adam orada yani diğer tarafta uzay takımı kuruyor. Farklı bir dünyadan gelmiş gibi oyuncularla kurulu bir takım. Devamlı kazanan bir takım. Ki eski takım arkadaşı Kyle Walker gitti. Yani şampiyonluk yaşamak istiyorum diyerek gitti. Adam 3 tane şampiyonluk yaşadık. Geçenlerde bir video yayınladı. Viral oldu İngiltere'de. Yani böyle bir durumda Kane'in gitmek istemesi çok normal. Daha yetenekli, daha kalifiye oyuncularla oynamak istemesi. Daha yani dünyanın en iyi teknik direktörüyle oynamak istemez. Çok normal. Buna izin vermeyen Daniel Levy'e de yani bir şey diyemiyorum. Adamı sal. Yani tutup ne yapacaksın ki? Konferans liginde oynatıp ne yapacaksın? Adam gitmek istiyor yani. Hazır fiyatı da varken, ki yani 100 milyon pound artı Bernardo Sterling, bir de biri daha vardı. Yani böyle bir paket sunulmuştu. Tabii oyunculardan biri. Hepsi değil. Yani böyle bir paket varken bunu kabul etmiyorsun. Hadi etmedin, nakit istiyorsun. Yani nakite de sat var 130 milyon pound'a falan. Yolla yani adamı. O parayla da gelen parayla da takımı ne bileyim şekillendirirsin. Farklı oyuncular alırsın. Daha yani Kane'in artık gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yani sen de belirttin. Madem hani Kane'in satılmasını istiyorsun. Ben de bugün bir haber okudum. Biliyorsun Arsenal Martinez'in peşindeydi uzun süredir. Ama Tottenham devreye girmiş ve sanırım 60 milyon euro gibi bir banda transferi bitirmek üzereymiş. Bence Martinez için çok uygun bir bedel. Hazır Inter'de zaten çok küçültmeye gidiyor. Büyük oyuncularını elden çıkarmaya başladı. Gerek Hakimi gerek Lukaku olsun. Şimdi de Martinez galiba Premier Lig'e gelecek gibi duruyor. Tottenham için müthiş bir transfer olur diye düşünüyorum. Onun dışında Romero transferi zaten 10 numara. Gollini çok uygun bir bedelle yine transfer edildi. Yani Tottenham'ın genel olarak aldığı oyuncuları önümüzdeki hafta değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu bölümde biraz daha böyle sansasyonel ve sükse yapmış isimlerin transferlerini ele aldık. Ben de Kane'in ayrılması önünde oyumu kullanacağım. Dediğin gibi yani bence de dünyanın en iyi forveti olmasa bile dünyanın en iyi 2-3 forvetinden biri. Onu artık kanıtladı zaten. Ve dediğin gibi artık bir kupa kazanması lazım. Ya şampiyonluk olmasa bile bir kupa almalı artık Tottenham. Ya dalga konusunu geçtim. Hatta Chelsea hazırlık maçında Tottenham'la yapacağı hazırlık maçından önce çıkardı. Şampiyonlar Ligi kupasını sergiledi stadın önünde. Bu bir nevi gönderme. Chelsea'nin de lakabı zaten Pride of London, yani Londra'nın gururu diye bir lakabı var. Yani bunu da destekleyici nitelikte kupalar kazanıyorlar. Tottenham'ın da Arsenal'ın da artık biraz olsun yani kupa getirmesi lazım. Arsenal yine FA Cup getirebiliyor arada. FA Cup, Carling Cup gibi kupaları, Community Shield'ı getirebiliyor ama Tottenham yani bu kadar yatırım yapıyorken bir kupa almalı diye düşünüyorum. Keza bence hoca seçiminde de Espirito Santo'dan daha nitelikli bir hoca bulabilirlerdi diye düşünüyorum ama Avrupa'da da pazar biraz daraldı. Ondan ötürü ligi bilen bir hocayla devam etmek istediler sanırım. Wolverhampton'da da çok iyi işler yapmıştı ama Tottenham daha büyük bir kulüp. Bunu kaldırabilecek mi göreceğiz. Ben Kane'in yani ayrılması gerektiğini düşünüyorum senin gibi. City mi olur, başka bir yer mi olur bilmiyorum ama olacaksa da büyük ihtimalle Manchester'a gidecek gibi duruyor. Ya yaparsa bu transferi iki kulüpten biri yapar. Belki Chelsea de zorlardı ama Chelsea'ye gitmez. Yani Londra'nın içinde başka bir kulübe gideceğini sanmıyorum. Tottenham'ı bu kadar severken. Lukaku da gelmişken City'ye daha yakın. %70, %80 City. Belki son anda United olursa o güzel forvet transferini Kane'e taçlandırabilirler diyorum. Son olarak da az önce Lukaku'dan bahsettik. Lukaku'nun Chelsea'ye olan transferini konuşalım. Yani resmi imzalar atılmadı ama Fabrizio Romano'nun haberine göre bu transfer 115 milyon euroya bitmiş gibi duruyor. Sence Lukaku Chelsea'nin aradığı kan mı? Özellikle Werner'in geçen sezonki felaket performansından sonra ligi de biliyor. Chelsea'de, Everton ve United'da oynadı. Yani dördüncü defa bir Premier Lig kulübünde oynayacak. Chelsea'de ikinci olacak bu. Sence uyum sorununu, problemini çabuk atlatıp tekrardan o Prime Lukaku'yu, daha doğrusu Inter'de gösterdiği performansı Premier Lig'e taşıyabilir mi? Ne düşünüyorsun?
Allah, aranan kan mı dedin? Tam olarak aranan kan. Yani şöyle, bir Lukaku nereye gitse aranan kan zaten şu an. Dünyanın demin de dediğimiz gibi en iyi 2-3 forvetinden biri, santrforundan biri şu an. Kim istemez Lukaku'yu? Kimse istememezlik yapmaz. Ki yani Chelsea'nin 3-4-3 sistemine baktığımızda da en uca Lukaku'yu koymak bütün takımı başlı başına yeniden inşa etmek gibi bir şey oluyor. Kim Werner'i zaten oldukça fazla o üçlünün sol kanadında oynattılar geçen sezon. Hem Lampard hem Tuchel. Şimdi önünde Lukaku varken Werner'in de performansının çok büyük ölçüde artacağını düşünüyorum. Ki orada da forma savaşı çok çılgın bir hale gelecek muhtemelen. Havertz var, Mount var, Ziyech var, Pulisic var. Yani orada bayağı bir forma savaşı dönecek. Forma savaşının anlamı muhtemelen Tuchel iyi yönettiği sürece Chelsea kazanmış olacak. Chelsea taraftarlar mutlu olacak. Dediğim gibi yine Lukaku geçen sezon felaket olan Werner'i şaha kaldıracağını düşünüyorum. Çünkü Lukaku'nun o açtığı boş alanlara en iyi kanalize olabilecek oyunculardan biri dünyada herhalde. Birkaçından biri Werner'dir. O hızıyla, patlayıcılığıyla, arkaya sarkmasıyla. Lukaku'nun iki stoperi kucağına alıp Werner'in arkaya sarktığını düşün. Zaten işin yarısı bitmiş oluyor. Havertz'i de ekstra bir oynatır. Önünde top alıp verebileceği bir futbolcu oluyor. Yani bu durumda Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadrosuna çok iyi takviye yaptı diyebilirim. Hala bir iki eksikleri var. Ama Santofor transferi Chelsea'yi farklı bir boyut atlatabilir. Yani hem Premier Lig şampiyonluğuna hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynayabilirler diye düşünüyorum.
Yani ben Chelsea'li olarak çok mutlu oldum transferden öncelikle. Onun dışında dediğin gibi yani Chelsea'den bu sene en azından yarışın son anına kadar yarışta kalmasını bekliyorum. Yani bu kadar iplerin erkenden kopmasını ne istiyorum ne bekliyorum. Ya başka takım için de bunu diliyorum. Yani dünyanın en iyi ligi diyoruz, en rekabetçi ligi diyoruz. Bu kadar erken şampiyon belli olmamalı bana göre ve Chelsea'den çok umutluyum ben. Çünkü yapılan transfer zaten çok iyi. Onun dışında Koundé ile ilgileniyorlar savunma için. Kurtzuma'yı Sevilla'ya yollayıp üzerine bir miktar para verip sanırım 35 milyon euro gibi bir paraydı. Koundé'yi düşünüyorlar. Koundé Zuma'ya göre çok daha farklı bir oyuncu. Bir kere çok daha kısa ama daha hızlı. Yani nasıl bir sistem oturtacak Tuchel kafasında, neden özellikle Koundé'yi istiyor bilmiyorum ama benim için çok heyecanlı geçiyor transfer sezonu. Onun dışında zaten Jorginho müthiş bir performans gösterdi İtalya ile beraber Euro 2020'de. Kante desen zaten yani dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Chelsea'nin dediğin gibi o kadronun o kemik kısmı şu an çok sağlam, emin adımlarla ilerliyor. Ondan dolayı ben de Lukaku transferinden memnunum. Sadece fiyat etiketi biraz beni sorgulamaya itti ama sen de takdir edeceksin ki zaten endüstriyel futbol artık bu fiyatlar normalleşmeye başladı. Artık bu fiyatları yani yargılamıyoruz. 115 milyon Lukaku'ya verilebilir gözüyle bakıyoruz. Hatta belki ucuz bile diyebilirsin. Yani Inter zor durumda olmasa 150 bile isteyebilir.
O kadar kaldır üstü bir santforu doğal olarak Inter'de ucuza bırakmak istemeyecektir. Bu arada Inter'in satışlarına da tebrik etmek lazım. İki oyuncuyu toplamda 190 milyona sattılar. Ki yani gerçekten çok iyi transfer bedelleri bunlar.
Katılıyorum sana, aynen öyle. Hani Inter taraftarının bence şu anda hani yüreği kan ağlıyordur. Şampiyon olduktan sonra genelde bir takım taraftarı daha fazla takviye bekler. Takımın güçlenmesini bekler ama Inter zaten sezon biter bitmez Conte ile yolları ayırarak hani biz şampiyonluğu aldık yeter. Bir 10 sene daha olmasak da olur. Yeter ki kulübün ekonomisi ayakta kalsın. Inzaghi'yi getirdiler. Bakalım ne olacak. Eriksen'e de acil şifalar diliyoruz. Bakalım futbola dönebilecek mi?
Kesinlikle öyle inşallah. İnşallah geri döner.
En son antrenman tesislerine gelmişti ama tam olarak futbola döneceğine dair bir haber okumadım. Hakan da geldi oraya. Bakalım Hakan nasıl bir performans gösterecek. Orası da merak konusu. İzlemeye devam edeceğiz. Onun dışında son olarak bunu aslında uzun uzun konuşmayı düşünüyordum seninle. Community Shield oynandı ama gerçekten çok zevkli bir maç değildi. Leicester City 1-0 kazandı. 89. dakikada Iheanacho'nun penaltıdan attığı golle kazandılar. Sen de zaten seninle de konuşmuştuk bu durumu. Leicester City bu tarz final maçlarına çok güzel kilitliyor. 0-0'ı koruyor. Gerekirse hızlı ataklarla bir sonuç bulmaya çalışıyor. Ve bu maçta da Nathan Ake'nin yaptığı bir hata sonucunda penaltı gerçekleşti. Yani orada Rodri'nin verdiği pas da biraz şiddetliydi ve Ake doğal olarak kontrol edemedi. Yani herkes Ake'yi suçluyor ama bir ufak Rodri'nin de suçu var bence. Zaten Guardiola maça çok farklı bir 11 ile çıktı. Benim tanımadığım isimler bile sahadaydı. Çok genç oyuncular vardı. Ondan sonra büyük kozlarını sahaya sürdü ama biraz iş işten geçmiş oldu. Leicester City'de bir değişiklik hakkını 4 oyuncu birden soktu. Bir anda taze kan girdi oyuna. Ton oyuncu değişti ve o oyuncular değiştikten sonra biraz da ipleri eline aldı. Yani dirençli kalan, staminası güçlü olan takım kazandı diyebilirim ama genel olarak maç çok sıkıcıydı. Konuşulacak benim tarafımdan çok bir şey yok. Çağlar'ı tebrik ediyorum. 3 ayda 2. kupası. Dileriz Premier Lig şampiyonluğu da yaşar. Belki Leicester'da tekrar bir mucize olur veya daha büyük bir kulübe gidebilir. Tebrik ederim. Ve senin diyeceğin bir şey varsa maça dair.
Sana ya da geçmiş olsun diyelim. Yani büyük sakatlık geçirdi. Premier Lig'in yükselen yıldızlarından biriydi. Yani inşallah eskisi gibi geri dönebilir.
Umarız. Ya Villarreal'e yapılan hazırlık maçında çok büyük bir sakatlık geçirdi dediğin gibi. Hatta şu an Ozan Kabak'ın ismi falan yazılıyor. Çünkü Johnny Evans da Eylül ayına kadar yok. Final maçında Amartey stoper oynadı bildiğin yani. O yüzden net şekilde stopere ihtiyacı var Leicester'ın.
Ya Leicester'ın Fofana sakatlanmasa da bence stoper eksiği vardı. Çünkü Johnny Evans artık yaşını almaya başladı. 32 yaşına geldi. Premier Lig'in de temposu ki yani 3 stoperin yanında başka elit seviye yani Leicester seviyesinde bir stoper yok. Dediğim gibi Amartey falan oynuyor. Yani Wes Morgan'dan falan artık geçti o işler. Yani bir stoper takviyesi gerekiyordu. Fofana'nın üstüne kesinlikle en az bir tane gerekiyor. Yani bir tane de kiralık falan bir şey ayıklayabilirlerse artık onlar için de iyi olur.
Yani bence de kesinlikle yapmadılar. Çünkü Çağlar'a acilen iyi bir partner lazım. Ligde başlayacak 5 güne. Bakalım göreceğiz Leicester City neler getirecek lige. Dediğim gibi haftaya diğer transferleri konuşacağız. Özellikle Tottenham merkezli. Onun dışında Ben White, Konate, Wijnaldum'un ayrılışı, Aston Villa'nın Grealish'ten gelen parayı çok iyi şekilde değerlendirmesi üzerine yaptığı transferler. Ve Leicester'ın da yine yaptığı Patson Daka, Ryan Bertrand, Sumare gibi transferleri biraz masaya yatıracağız ve büyük ihtimalle Chelsea-Villarreal maçından sonra çekeriz programı. O maçı da bir değerlendiririz. Ondan sonra zaten Premier Lig sezonu başlıyor olacak. Umarız Ege'de bir an önce aramıza katılır ama sen bu durumdan memnunsun böyle ikili gitmesinden programın. Bakalım.
Memnun demeyelim de şikayetçi değilim diyelim.
Yumuşattın biraz. Ha, iyi yaptın. Valla transfer sezonundayız. Her an her şey olabilir. Ege'de başka bir podcast'e gidebilir. Kariyeri başka şekilde şekillenebilir. O yüzden teklifleri açığız. Ege Erdoğan'ı şu anda satılık listesine koyduk. Buradan herkese duyurulur. Son sözlerim varsa alayım. Yoksa programı yavaş yavaş kapatacağım.
Vallahi uzun bir aradan sonra çektik programı. Bu kadar ara vermeyi istemezdik ama Premier Lig odaklı bir programız. Dolayısıyla transfer sezonuyla birlikte de yavaş yavaş giriş yapmak istedik. Zaten haftaya da lig başlıyor. Yani bayağı oldu Premier Lig'i izlemeyi de özledik. Dolu dolu transferler. Genel olarak takımlar iyi transferler yapıyorlar. Kadrolar gelişiyor. Yani bakıyorum saçma sapan transferler dönmüyor artık. O Belçika Ligi'nden, Hollanda Ligi'nden 20-30 milyonluk transferler dönmüyor. Daha mantıklı transferler yapılıyor. Burada alttan yükselen Norwich'e de ben gelecek hafta biraz değinmek istiyorum. Onlar da iyi transfer yapıyorlar. Yani dediğim gibi transferlerle birlikte güzel bir sezon olacak gibime geliyor. İnşallah bu artık Covid etkileri falan azalır. Gerçi Euro 2020 ile olimpiyatlar biraz hafif bir darbe vurabilir ama yani sezonun ilerlemesiyle birlikte o etkilerine geçeceğini, Premier Lig'in normal temposuna döneceğini düşünüyorum. İlk haftalar sürprizler olabilir. Bunları da artık maçlar başlayınca konuşmaya başlarız. Geri dönmek, programı tekrar çekmek güzeldi. İnşallah böyle keyifle devam ederiz.
Ben de çok uzun konuşmak istemiyorum. Zaten yeterince konuştuk. Benim için de çok keyifli oldu. Seninle de uzun zamandır konuşamıyorduk. Yine her zaman irtibat halindeydik ama program üzerinde yani iş bazlı konuşamadık. Umarım zaten bu sezon kitlemizle beraber bütün sezon yol alacağız. Çünkü geçen sene son 4 haftasını çekebilmiştik Premier Lig'in. Farklı bir durum oluştu. O yüzden o zaman başlamıştık. Şimdi ilk defa bütün sezonu tamamlayacağız. Umarım Ege de en kısa sürede aramıza katılır diyerek ben programı kapatıyorum izninle. Evet sevgili dinleyenler, Güneş Batmayan Podcast'in 5. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, futbolla kalın.
Hoşçakalın.